Herkese merhabalar, Evreka'nın 2. sezonunun 11. bölümüyle karşınızdayız. Ben Hüseyin Atala, bu hafta sizlere haftanın bilimsel gelişmelerini aktarmaya gayret göstereceğiz. İlk haberi Emre sunacak. Emre, seni dinliyoruz.
Selamlar, şimdi sizlerle Columbia Üniversitesi'nden ilgi çekici bir gelişmeyi paylaşacağım. Kuvvet ölçümü bilimsel çalışmalarda çok önemli bir yere sahip. Şimdiye kadar kullanılan sistemlere bir bakalım. Pico-Newton yani 10 üzeri eksi 12 seviyesindeki çok küçük kuvvetleri ölçmek için ışık yayan nano boyutlu algılayıcılar kullanılıyordu. Daha büyük kuvvetler için ise mikro-Newton seviyesinde ölçüm yapabilen farklı algılayıcılar gerekiyordu. Bu iki sistem arasında büyük bir boşluk vardı ve birçok önemli ölçüm yapılamıyordu. Üstelik bu sistemler kablolar ve özel bağlantılar gerektirdiğinden vücudun derinlikleri gibi ulaşılması zor yerlerde kullanılamıyordu. Columbia'daki araştırmacılar işte bu sorunu çözen yeni bir teknoloji geliştirdi. Peki bu nasıl çalışıyor? Burada her şeyin temelinde foton çığı adı verilen çok ilginç bir olay yatıyor. Araştırmacılar önce saç telimizin 1/1 kalınlığında ışığı algılayabilen minik kristaller üretti. Bu nano kristallerin içine yerleştirilen özel atom iyonları, burada tulyum elementi kullanılmış, tek bir ışık parçacığı aldığında bir dizi tepkime başlatıyor. Bu tepkimeler sonucunda çok sayıda ışık parçacığı ortaya çıkıyor. Tıpkı dağdan yuvarlanan tek bir kar tanesinin çığa dönüşmesi gibi aslında. İşin ilginç yanı bu atomlar arasındaki mesafe değiştiğinde, yani kristale bir kuvvet uygulandığında foton çığının şiddeti de değişiyor. Araştırmacılar başlangıçta bu değişimin bu kadar belirgin olacağını düşünmemişlerdi. Öyle ki kristale çok hafif bir dokunuş bile algılanabiliyor. Üstelik bu sistem önceki teknolojilerden 100 kat daha hassas ve 10 bin kat daha geniş bir kuvvet aralığını ölçebiliyor. Yeni algılayıcıların bir başka özelliği de kızılötesi ışıkla çalışması. Bu sayede vücudun derinliklerine kadar inebiliyor ve canlı dokulara zarar vermiyor. Önceki sistemlerde bu mümkün değildi. Peki bu gelişme neleri değiştirebilir? Örneğin doktorlar embriyoların gelişimini daha ayrıntılı inceleyebilirler. Hücrelerin hareketi ve davranışları daha net görülebilir. Hatta uzay araçlarındaki en küçük basınç değişimleri bile ölçülebilir. Araştırmacılar şimdi bu teknolojiyi daha da geliştirmeye çalışıyor. Hedefleri ise her nano kristalin kendi kendini ayarlayabilmesi. Bu başarılırsa her kristal bağımsız bir algılayıcı olarak çalışabilecek.
Kuvvet aslında bütün bir evrenin oluşmasının başlıca sebebi. Biz kuvveti bu buluştan önce daha az hassas ölçebiliyorduk. Yani sensitivitemiz çok düşüktü. Şu an daha yükselmiş gibi duruyor. Emre, anlattığına göre birçok alanda da farklı mekanizmaları yeniden keşfetmemize neden olabilecek gibi duruyor bu çalışma. Doğru mu anladım?
Haklısın ve aslında haberde bahsettiğim üzere bu gelişmenin temelinde minik kristallerin kullanımı yatıyor ve onların foton çığı adı verilen olay sayesinde biz bu farklı boyutlardaki kuvvetleri ölçebileceğiz gibi duruyor. Bunu göstermişler. Tabii bunun ticari boyuta dönüşmesi, yani büyük şirketler tarafından üretilmesi veya küçük şirketler de olabilir tabii ki, epey bir zaman alacaktır diye tahmin ediyorum ama her bilimsel çalışma yeni bir teknolojiyi açığa çıkarabiliyor ve bu da belli bir zaman alıyor tabii ki. Bakalım zaman gösterecek bu teknolojinin gelişiminde.
Bir sonraki haberi Begüm sunacak. Begüm, mikrofon sende.
Bugün sizlere enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede devrim niteliğinde bir keşfi paylaşacağım. Araştırmacılar insan popülasyonlarında hızla yayılan ve aşıdan kaçabilen antibiyotiklere de dirençli patojenleri tespit etmek için yepyeni bir yöntem geliştirdi. Bu yaklaşım genetik dizileme verilerini kullanarak virüs ve bakterilerin genetik değişimlerini anlık olarak izleyip bu patojenlerin nasıl yayıldığını ve hangi yeni varyantların ortaya çıktığını belirliyor. Peki bu yöntem ne işe yarayacak? Öncelikle enfeksiyonların daha hızlı yayılmasına neden olan ve mevcut tedavilere karşı direnç geliştiren yeni varyantları tespit etmek, tedavi ve aşı geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandıracak. Daha önce uzman gruplarının karar vermesi gereken bu süreç artık otomatik bir hale gelecek. Patojenlerin genetik değişimlerine dayalı soy ağaçlarını oluşturan bu yöntem, özellikle az kaynağa sahip bölgelerde büyük bir öneme sahip. Yeni yaklaşım, boğmaca olarak bilinen hastalıklara neden olan patojenlerde çoktan başarıyla test edildi. Araştırmacılar, boğmaca bakterisinin daha önce tespit edilmeyen 3 yeni varyantını keşfetti. Aynı şekilde tüberküloz bakterisinin antibiyotiklere dirençli 2 yeni varyantını da belirlediler. Bilim insanları, Bu bulguların enfeksiyonların yayılmasını sınırlama ve tedaviye yönelik daha etkili kararlar alabilme şansını artıracağını belirtiyor. Özellikle aşı geliştirme konusunda hangi patojenlerin daha tehlikeli olduğu hızlı bir şekilde saptanıp buna yönelik daha güçlü aşılar üretilebilecek. Bu gelişmeler bulaşıcı hastalıklarla mücadelede tüm dünyada yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Ayrıca enfeksiyonların yayılmasını izlemek için kullanılan yöntemlerin tamamen değişmesine yol açabilir.
Ben şeyi tam anlamadım. Yeni bir patojen bulunmuş galiba. Bu patojenleri nasıl bulduklarını anlamadım. Herhalde orayı kaçırdım.
Ya yeni bir dizileme yöntemiyle otomatik varyant değiştikçe algılanıyor bu. Yeni bir yöntem bulmuşlar. İşte bu dizilemeyle soğacı oluşturuyorlar. Değişti mi değişmedi mi karşılar. Şey gibi. Human Genome Project gibi. Böyle
şey gibi
dizilemeyle.
Düşün abi. Dizileme yapıyorlar. İşte RNA parçacıklarını, DNA parçacıklarını veya kapsül proteinleri tarzında işte örnek veriyorum virüste öyle yapıyorlar örnek veriyorum. Bu tarz hücre ürünlerini özellikle nükleotit bazlı hücre ürünleri üzerinden hangi varyantlar nasıl varyantlara dönüştü otomatik bir şekilde algılıyorlar. Zaten bu hali hazırda bizim Human Genome Project'ten bahsetti Begüm. Dizileme zaten bizim yapabildiğimiz bir şey. Bu sadece dizilemeyi otomatize ederek yeni varyantların ve yeni olmasa bile keşfedilmemiş türlerin keşfine yol açıyor. Öyle söyleyeyim.
Yani burada algoritmalar mı kullanılmış?
Evet, burada evet. Algoritmalar kullanılmış.
Yazılım kullanılıyor yani değil mi?
Evet, evet, burada bir yazılım kullanılıyor abi. Evet, kafandaki soru işaretlerine yanıt bulabildiysek Emre, bir sonraki haberimiz senden gelecek. Seni dinliyoruz.
Böyle bilgi alışverişi tarzında ilerliyoruz. Ben böyle bilmediklerimi soruyorum. Bu podcast'i de aslında o yüzden seviyorum. O zaman şimdi bir haber de benden gelsin diyelim.
Sanki yan masaya meyve yolluyor.
Bu haberimizde sizlerle uzayın derinliklerinden gelen gizemli sinyaller hakkında yeni bir gelişmeyi paylaşacağım. Hızlı radyo patlamaları uzayda gerçekleşen ve sadece binde bir saniye süren çok güçlü radyo dalgadır. Bu patlamalar öyle güçlü ki bir anda galaksinin tüm yıldızlarının toplam enerji çıkışı kadar enerji yayabiliyorlar. 2007'den beri gözlemlenen bu olayların bazıları kendi galaksimizden, bazıları ise 8 milyar ışık yılı kadar uzaktan geliyor. MIT'den astronomlar bu patlamalardan birinin kaynağını belirlemeyi başardı. Bunun için çok akıllıca bir yöntem kullandılar. Yıldızların gökyüzünde nasıl parladığını hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Işıkları bize ulaşana kadar uzaydaki gazlardan geçerken kırılıyor ve bu yüzden göz kırpıyor gibi görünüyorlar. Bilim insanları işte bu göz kırpma olayını kullanarak 200 milyon ışık yılı uzaklıktan gelen bir radyo patlamasının yerini tespit ettiler. Araştırmacılar bu patlamanın bir nötron yıldızının çok yakınından geldiğini keşfetti. Nötron yıldızları kendi eksenleri etrafında dönen ve çok güçlü manyetik alana sahip son derece yoğun yıldızlardır. Bu patlamanın nötron yıldızına olan uzaklığı sadece 10 bin kilometre. Düşünün, bu mesafe dünyamızın çapının bile altında. İşin ilginç yanı bu bölgedeki manyetik alan o kadar güçlü ki normal atomlar bile orada var olamıyor. Araştırmacılar bu güçlü manyetik alanın içinde depolanan enerjinin bir şekilde radyo dalgalarına dönüştüğünü düşünüyor. Kanada'da bulunan CHIME adlı özel bir teleskop 2020'den beri binlerce hızlı radyo patlaması tespit etti. Bilim insanları uzun süredir bu patlamaların ya bir nötron yıldızının hemen yakınından ya da çok daha uzağından kaynaklandığını düşünüyordu. Bu yeni çalışma sayesinde en azından bazı patlamaların nötron yıldızlarının hemen yanından geldiği kanıtlanmış oldu. Araştırmacılar bu tekniği kullanarak diğer radyo patlamalarının da kökenini bulabileceklerini düşünüyor. Her gün gerçekleşen bu patlamaların farklı şekillerde oluşabileceğini ve her birinin evrenin farklı bir sırrını açığa çıkarabileceğini düşünüyorlar.
Evren gerçekten sırlarla dolu bir yer. Ve gökyüzüne baktığımızda gördüğümüzden çok daha fazlası gerçekleşiyor. Ve her geçen gün yeni şeyler keşfediyoruz. Bu okuduğun haberde o yeni keşiflerden biri. Umarım daha büyük keşifler, daha büyük keşiflere sebebiyet verir. Ve o bilinmezleri aydınlatabiliriz. Evet, bir sonraki haberi Begüm sunacak. Begüm, sendeyiz.
Şimdi sizlerle tarih ve genetik bilimini birleştiren heyecan verici bir keşfi paylaşacağım. Araştırmacılar Avrupa'daki eski göç hareketlerini daha net bir şekilde anlayabilmek için yepyeni bir veri analizi yöntemi geliştirdi. Bu yöntem TwigStats adıyla biliniyor ve genetik olarak birbirine yakın olan halklar arasındaki farkları daha hassas bir şekilde ölçebiliyor. Bu yeni teknik özellikle Avrupa'daki ilk 1000 yıl boyunca yaşamış insanlardan alınan 1500'den fazla genetik örneğin üzerinde test edildi. Roma İmparatorluğu'nun yükselişinden Germen kavimlerinin göçlerine kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bu araştırma tarihsel kayıtlara genetik kanıtlar ekliyor. Örneğin erken demir çağında Kuzey Almanya ve İskandinavya'dan Güney Avrupa'ya göç eden Germen kökenli grupların izleri genetik olarak Güney Almanya, İtalya, Polonya ve İngiltere gibi bölgelere kadar ulaşmış. Bir diğer çarpıcı bulgu ise Romalıların döneminde Britanya'da yaşamış bir bireyin erken demir çağı İskandinavyası'ndan gelen %25 oranında bir kökene sahip olması. Bu, Vikingler ve Anglo-Saksonlardan önce İskandinav kökenli insanların Britanya'da var olduklarını gösteriyor. Araştırmacılar ayrıca Vikinglerin İskandinavya'dan göçlerinin ve Avrupa genelinde bıraktıkları genetik izlerin tarihsel kaynaklarla örtüştüğünü ortaya koydu. Örneğin Britanya'daki Viking mezarlarında şiddet nedeniyle ölen kişilerin İskandinav kökenli olduğu genetik kanıtlarla tespit edildi. TwigStats adlı bu yeni analiz yöntemi, geçmişte küçük nüfus hareketlerini incelemenin zorluğunu aşarak tarihsel olayları genetik verilerle daha doğru bir şekilde aydınlatıyor. Bu keşif sadece Avrupa'yı değil, dünyanın farklı bölgelerinde de eski halkların göç yollarını yeniden keşfetme potansiyeline sahip. Yani tarihsel göçleri anlamada yepyeni bir sayfa açılmak üzere. Ve bu yöntem kaybolan halkların izini sürmek için önemli bir araç olacak gibi görünüyor.
Haber müthişmiş. Bayıldım.
Bu aldığım
Çok
en
iyi
güzel
haber.
haberdi bence
Şu
bu
ana
dört
kadar
haber
duyduğum en güzel
arasında.
haber falan galiba hatta. Ben buna bir yorum yapabilir miyim?
Tabii ki Emre. Dinliyoruz seni.
Buyur.
Son zamanlarda ben de biraz dillere sardım açıkçası. Ve son zamanlarda karşılaştığım çok özel bir dil var. Dilin ismi Bask. Eminim pek çok insan duymuştur. Ve şu anda hiçbir başka dille bir şekilde ilişkisi, yakınlığı konuşulamıyor. Yani çok özgün bir dil olarak düşünülüyor. Ve açıkçası pek çok dil bilimci de bunun böyle olamayacağını düşünüyor. Yani bir şekilde başka bir dille bağlantısı olması gerektiğini düşünüyor. Ve bu Bask dilini bir şekilde Kafkas dillerine bağlayanlar da var mesela. Bu yeni çıkan yöntem, yeni geliştirilen yöntem belki de hem bu Bask dili veya diğer pek çok dili birbirine bağlayabilir. Ve bu sayede dillerin ve toplumların geçmişi çok daha iyi bir şekilde anlaşılabilir.
Abi Fince Avrupa'da olan bir ülke olan Finlandiya'da konuşulan bir dil ve Avrupa'da konuşulan bir dil olmasına rağmen diğer Avrupai dillerden bir farklılığı var. Hint Avrupa dil ailesine ait olmaması, benim bildiğim Ural Altay dil ailesine ait bir dil. Mesela bunun kökenine dair bir şeyler sunabilir mi bu çalışma bize?
Öncelikle ilk dediğine ilişkin bir yorum yapmak istiyorum. Bize ilkokulda, ortaokulda hep Ural Altay dil ailesinin varlığına dair bilgiler öğretildi ama son zamanlarda yaptığım araştırmalarda gördüm ki aslında bu iki dil ailesi ayrı dil aileleri. Yani Ural Altay dil ailesi diye bir şey yok. Yani Ural dil ailesinde hangi diller var? Mesela Macarca var, Estonca var, Fince var. Bunlar gerçekten Ural dili. Ve Altay dil ailesinde konuşulan dillerde de Türkçe var, Kazakça var, Moğolca olduğu düşünülüyor. Yani böyle birkaç tane dil var. Ve şunu da söylemek isterim. Bazı insanlar düşünüyor ki Korece ve Japonca da Altay dil ailesinde diye düşünülüyor. Ama aslında dil bilimciler bunun doğru olmadığını söylüyor. Çünkü Kore ve Japonya'da yaşayan insanlar çok önceki zamanlarda aslında anakaradan ayrılmışlar. Dolayısıyla bir şekilde bağlantı kurulamıyor Altay dil ailesiyle bu diller arasında. Ama Begüm'ün anlattığı bu çalışma belki de bu bizim düşüncelerimizi yanlışlar nitelikte kanıtlar sunabilir bizlere. Bu yüzden çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum ve gelişmelerin devamını da bekliyorum.
Bence aşırı iyi yorum oldu. Yani bu haberin üzerine güzel bir yorum oldu. Evet, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bilimle kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.